Ayrım 15. Otomatik Portakal, Anthony Burgess, sayfa 139. 5. O gece cidden dehşet uyudum kardeşlerim. Rüya filan görmedim. Sabahleyin gökyüzü bulutsuzdu ve kırağı çalmıştı. Ve aşağıda pişen kahvaltının kokusu filan nefisti. Nerede olduğumu hatırlamam biraz zaman aldı. Hep öyle olur zaten. Ama kısa sürede hatırladım ve sonra kendim ısınmış ve korunuyor hissettim. Ama yatakta yatıp da kahvaltıya çağrılmayı beklerken bu koruyucu ve anaç filan herifin ismini öğrenmem gerektiğini düşünerek cıbıldak ayaklarımı odada dolanıp otomatik portakalı aramaya başladım. Sonuçta yazarı olduğundan üstünde ismi yazardı mutlaka. Yatak odamda bir yatakla sandalyeden ve lambadan başka bir şey yoktu. Bu yüzden yan odaya bu herifin kendi odasına geçtim ve orada duvarda karısının kocaman bir fotoğrafını dikizledim. Onu hatırlayınca da biraz hastalandım. Ama orada iki üç raf dolusu kitap da vardı ve tahmin ettiğim gibi otomatik portakalı buldum ve kitabın arkasıyla sırtında yazarın ismi yazılıydı. F. Alexander. Tanrı aşkına diye düşündüm. O da Alex'miş. Sonra kitabı karıştırdım. Üstünde onun pijamaları vardı ve ayaklarım cıbıldaktı ama hiç üşümüyordum. Kulübenin içi sıcacıktı ve kitabın ne anlattığını çakozlayamadım. Manyak bir tarza yazılmış gibiydi. Ah ve oh ki bir sürü bok püsür vardı ama galiba bugünlerde bütün insanların, sizlerin, benim ve o harifin makinelere dönüştürüldüğünü, aslında daha çok meyve gibi doğal bir şey olduğumuzu anlatıyordu. Anladığım kadarıyla F. Alexander, hepimizin Tanrı'nın meyve bahçesindeki dünya ağacı dediği şeyde yetiştiğimizi düşünüyordu ve oradaydık. Çünkü Tanrı'nın sevgiye susuzluğunu bizimle dindirmesine gerek yoktu filan. Bok püsür işte. Bütün bunlar hiç hoşuma gitmedi. Ey kardeşlerim ve bu F. Alexander acaba kafadan kontak mı diye merak ettim. Belki de karısı cavlağı çekince tozutmuştu. Ama sonra beni gayet düzgün bir sesle, neşeyle ve sevgiyle filan bok püsürle aşağı çağırdı. Bu yüzden mütevazi anlatıcınızı aşağı indi. Epey uyudun dedi. Rafadan yumurtaları getirip ekmek kızartma makinesinden kararmış dilimleri alırken saat neredeyse 10. Saatlerdir çalışıyorum. Bir kitap daha mı yazıyorsunuz efendim? Hayır hayır bu aralar yazmıyorum dedi ve gayet güzelce ve kankaca oturup çat çat çat diye yumurta kırdık ve kararmış dilimleri çatır çutur yedik. Koca fincanların içinde bol sütlü çay vardı. Hayır çeşitli insanlarla telefon görüşmeleri yaptım. Telefonunuz yok sanıyordum dedim. Kaşıklı yumurta yerken lafıma dikkat etmeden. Neden dedi. Birden pür dikkat kesildi. Elinde yumurta kaşı tutan bir hayvana benzedi. Neden telefonum yok sandın ki? Hiç dedim. Hiç, hiç. O gecenin başlangıcını ne kadarını hatırladığını merak ettim kardeşlerim. Kapıya gelip her zamanki masalı uydurmuştum. Doktoru aramam gerek demiştim. Kadın da telefonumuz yok demişti. Herif beni çok dikkatle inceledi ama sonra iyi kalpli ve neşeli olmaya ve yumurtasını kaşıklamaya geri döndü. Çiğneyerek dedi ki, evet, durumunla ilgilenecek çeşitli insanları aradım. Şimdiki kötü ve fesat hükümetin bir sonraki seçimlerde seçilmemesini garantileyecek çok güçlü bir silah olabilirsin. Anlarsın ya, hükümetin en böbürlendiği şey şu son aylarda suçlularla başa çıkma yöntemi. Anlarsın ya. Dumanı tüten yumurtasının üstünden bana yine çok yakından baktı ve hayatına şimdiye kadar oynadığım rolü çok kozladı mı diye merak ettim yine ama dedi ki, zalim genç kabadayıları polis yapıyorlar. Debilleştirici ve iradeyi yok edici koşullandırma teknikleri öneriyorlar. Böyle uzun cümleler kurup duruyordu kardeşlerim ve gözlerinde manyakça bir ifade vardı. Bütün bunları, dedi, başka ülkelerde görmüştük. Arada incecik bir sınır var. Daha ne olduğunu anlamadan kendimizi totaliterliğin pençesinde buluveriyoruz. Vay vay vay diye düşündüm ve yumurtamla kızarmış ekmeğimi yerken dedim ki, bütün bunların benimle ilgisi nedir efendim? Sen, dedi, hala manyak gibi görünerek, bu şeytani önerilerin canlı tanısın. Halk sıradan insanlar bilmeli, görmeli. Kahvaltı sofrasından kalkıp mutfakta dolanmaya başladı. Lavaboyla kiler arasında filan mekik dokuyanı çok yüksek sesle dedi ki, oğullarının senin gibi zavallı bir kurban olmasını isterler mi? Artık neyin suç olup olmadığı hükümet karar vermeyecek mi? Hoşuna gitmeyen herkesin iradesini yok etmeyecek mi? Sesini alçalttı ama yumurtalara geri dönmedi. Bu sabah, dedi, sen uyurken bir makale yazdın. Bir iki gün içinde yayınlanacak. Senin mutsuz fotoğrafınla birlikte. Altına imzanı atacaksın zavallı çocuk. Sana yapılanların bir kaydı olacak. Dedim ki, Peki, bütün bunlardan çıkarınız nedir efendim? Yani makale dediğiniz şeyden kazanacağınız şıkır şıkır mangırlar dışında. Yani kusura bakmayın ama neden bu hükümete bu kadar karşısınız? Masanın kenarını kavrayıp leş gibi ve kanser dumanı lekeleriyle kaplı dişlerini kıcırt ederek dedi ki, bazılarımız mücadele etmeli, büyük özgürlük geleneklerini savunmak gerek. Ben partizan değilim, rezalet gördüğümü düzeltmeye çalışırım. Parti isimlerinin hiçbir anlamı yok. Sadece özgürlük geleneği önemli. Sıradan insanlar ondan vazgeçecektir. Ah evet, daha sakin bir hayat uğruna özgürlüğü satacaklar. Bu yüzden dürtüklenmeleri gerekiyor. Burada bir çatal alıp duvara iki üç kere saplayarak iyice yamulttu kardeşlerim. Sonra yere fırlattı. Çok şefkatle dedi ki, karnını iyice doyur zavallı çocuk. Modern dünyanın zavallı kurbanı. Ben de kafayı yedin iyice çakozlayabiliyordum. Ye ye, benim yumurtamı da ye. Ama dedim ki, peki bundan benim çıkarım ne olacak? Tedavi edilip şimdiki halimden kurtulacak mıyım? Kaolor bölümünü artık hastalanmadan dinleyebilecek miyim? Normal hayatıma geri dönebilecek miyim? Bana ne olacak efendim? Bana sanki bunları hiç aklına getirmemiş ve zaten özgürlük gibi bok püsün yanı hiç önemi yokmuş gibi baktı kardeşlerim ve söylediklerime şaşırmışa benziyordu. Sanki kendim için bir şeyler istemekle bencillik ediyordum. Sonra dedi ki, ah dediğim gibi sen canlı bir tanıksın zavallı çocuk. Kahvaltını bitirdikten sonra gel de yazdığım makaleyi gör. Çünkü The Weekly Trumpet dergisinde senin isminle yayımlanacak. Bahtsız kurban. Doğrusu yazısı çok uzundu ve epey acıklıydı kardeşlerim ve okurken acılarından hükümetin iradesini yok ettiğinden bahseden ve böyle çürümüş ve kötü niyetli bir hükümetin bir daha başa geçmesine izin vermemenin halkın elinde olduğunu söyleyen zavallı çocuğa çok acıdım. Ama sonra o zavallı çocuğun M.A.'den başkası olmadığını fark ettim tabii. Çok güzel dedim. Cidden dehşet. Döktürmüşsünüz efendim. Bunun üzerine gözlerini çok kısıp bana bakarak dedi ki, ne? Sanki konuşmamı ilk kez duyuyordu. Ha şey dedim, biz gençler kendi aramızda böyle konuşuruz da, bütün gençler böyle konuşur efendim. Bunun üzerine bulaşıkları yıkamak için mutfağa gitti ve ben üstümde ödünç gece kıyafetleriyle ve terlikleriyle öylece kala kaldım. Başıma gelecekleri bekledim çünkü kendime ait planlarım yoktu ey kardeşlerim. F. Alexander mutfaktayken kapı din don diye çaldı. Ah diye ciyakladı. Mutfaktan çıkıp ellerini kurularken şu bahsettiğim insanlardır ben açarım. Gidip onları içeri aldı. Koridorda ha ha ha ha ve naber ve ne pis hava ve ne işler nasıl gidiyor diye konuştular. Sonra şömineli ve kitaplı ve ne acılar çektiğimi anlatan makaleli odaya girdiler. Beni dikizleyince ah dediler. Üç kişiydiler ve F. Alex isimlerini söyledi. Z. Dolin çok kırıldayan ve tiryaki tipli bir lavuktu. Ağzına kanser hiç eksik olmuyordu ve yapıp duruyordu. Üstüne başına kül döküyor ve çok sabırsız ellerle temizliyordu. Biraz toparlak bir herifti. Dobiş koydu. Kalın çerçeveli büyük bir gözlük takıyordu. Sonra bilmem ne Rubinstein diye biri vardı. Hakikaten beyefendi gibi konuşan, kibar ve sırık gibi bir herifti. Sakallıydı ve epey moruklamıştı. Son olarak da DB'de Silva vardı. Hızlı hareket ediyor ve leş gibi kokuyordu. Hepsi de beni cidden dehşet incelediler ve dikizledikleri çok hoşlarına gitti sanki. Z. Dolin dedi ki, gayet güzel. Gayet güzel ha? Bu çocuk çok işimize yarayabilir. Gerçi biraz daha hasta ve zombi gibi görünse daha da iyi olur. Davamız uğruna her şey mübahtır. Bir şeyler ayarlarız artık. O zombi lafını sevmemiştim kardeşlerim. Bu yüzden dedim ki, ne oluyor kardeşler? Küçük kankanızla ilgili planınız nedir? Bunun üzerine F. Alexander hemen atıldı. Tuhaf, tuhaf. Seni nedense sinirimi bozuyor. Eminim daha önce tanıştık. Sonra kaşlarını filan çatarak düşünmeye başladı. Bu herife dikkat etmem gerekecekti ey kardeşlerim. D.B.D. Silva dedi ki, genelde seni halkın önüne çıkaracağız. Seni sergilemek çok faydalı olacak. Bu arada gazeteleri de ayarladık tabii. Hayatının mahvolduğunu söyleyeceğiz. Bütün yürekleri hiddetlendirmeliyiz. 30 kadar dişini sergiledi. Esmer suratına bembeyaz görünüyorlardı. Yabancıya benziyordu biraz. Dedim ki, bütün bunlardan çıkarım ne olacak kimse söylemiyor. Hapishanede işkence çektim. Ailemle şerefsiz zorba kiracıları beni evden kovdular. Yaşlı adamlardan dayak yedim. Ve aynasızlar az daha öldürüyorlardı. Bana ne olacak? Rubinstein denen lavuk konuştu. Partinin nankör olmadığını göreceksin Leyla. Kesinlikle hayır. Her şey bitince sana gayet güzel küçük bir sürprizimiz olacak. Bekle ve gör. İstediğim tek bir şey var diye ciyakladım. O da eskisi gibi normal ve sağlıklı olmak. Aslında hain olan sözde kankalarla değil, gerçek kankalarla takılıp biraz eğlenmek. Bunu yapabilir misin sen? Beni eski halime döndürebilecek birileri var mı? İstediğim de bu. Öğrenmek istediğim de. Zidolin diye öksürdü. Özgürlük davasının bir şehidi dedi. Rolünü oynaman gerekiyor. Bunu sakın unutma. Bu arada biz sana bakarız. Sonra manyak gibi sırtarak, salakmışım gibi sol kolumu okşamaya başladı, ciyakladım. Bana sırf kullanacak filan bir şeymiş gibi davranmayı kesin. Ben kafanıza göre kullanabileceğiniz salağın teki değilim. Sizi geri zekalı piç kuruları. Sıradan insanlar aptaldır. Ama ben sıradan da değilim, salak da. Daim gibi değilim. Çakozluyor musunuz? Daim, dedi F. Alexander düşünceli filan bir edayla. Daim, bu ismi bir yerden hatırlıyorum, daim. Ha, dedim. Daim'in ne ilgisi var? Daim hakkında ne biliyorsun? Sonra dedim ki, ah Tanrı yardımcımız olsun. F. Alexander'ın gözlerindeki ifadeyi sevmemiştim. Kapıya yöneldim, yukarı çıkıp giysilerimi alarak sıvışmak istiyordum. Neredeyse inanacağım, dedi F. Alexander gözlerinde manyakça bir ifadeyle lekeli dişlerini sergileyerek. Ama böyle şeyler olanaksız çünkü Tanrı aşkına o burada olsaydı parçalardım, oyardım. Tanrı aşkına evet evet oyardım. Sakin ol, dedi D.B.D. Silva, bir iti yatıştırır gibi göğsünü okşayarak. Hepsi geçmişte kaldı. O işi yapan başkalarıydı. Bu zavallı kurbana yardım etmeliyiz. Şimdi yapmamız gereken bu. Geleceği ve davamızı hatırlamalıyız. Ben giyineyim, dedim merdivenin dibinden. Sonra tek tabanca giderim. Yani hepinize minnettarım ama kendi hayatımı yaşamam gerekiyor. Çünkü buradan bir an önce tüymek istiyordum kardeşlerim. Ama Zidolin dedi ki, yo hayır, artık elimizdesin dostum ve bizimle kalacaksın, bizimle geleceksin, her şey yolunda gidecek, göreceksin. Sonra yine kolum tutmak için filan yanıma geldi. O zaman dövüşmeyi düşündüm kardeşlerim ama dövüşmeyi düşününce oracağı yıl kusacak gibi oldu. Bu yüzden öylece kala kaldım. Sonra F. Alexander'ın gözlerindeki manyaklığı görünce dedim ki, tamam, ne isterseniz, elinizdeyim ama bir an önce başlayalım da bitsin bari kardeşlerim. Çünkü şimdi istediğim bu yuva denen mekandan ikilemekti. F. Alexander'ın gözlerindeki ifadeden hiç hoşlanmamaya başlamıştım. Güzel, dedi Rubinstein, giyin de başlayalım öyleyse. Daim, daim, daim diye mırıldanıp duruyordu F. Alexander. Bu daim neydi veya kimdi? Çabucak yukarı çıkıp iki saniye giyindim. Sonra üçüyle birlikte çıkıp bir otoya bindim. Bir yanıma Rubinstein oturdu, diğer yanıma ise Zidolin diye öksürüyordu oturdu. D.B.D. Silva ise otoyu kullandı. Şehre girip bizim eski evime çok uzak olmayan bir binaya gitti. Çıksana evlat, dedi Zidolin. Öksünce ağzındaki kanserin ucu küçük bir fırın gibi kızardı. İşe buradan başlayacaksın. Böylece içeri girdik ve koridor duvarında yine o emeğin onuru resimlerinden filan bir tane vardı. Ve asansöre bindik kardeşlerim ve sonra şehirdeki bütün apartman daireleri gibi bir daireye girdik. Burası küçücüktü. İki yatak odasında bir tane oturma yemek çalışma odası vardı. Masası kitaplarla ve kağıtlarla ve mürekkep hokkalarıyla ve şişelerle filan bok püsürle kaplıydı. İşte yeni evin, dedi Daibi de Silva. Buraya yerleşeceksin evlat. Yemek dolabında yiyecek var. Bir çekmecede de pijamalar. Dinlen, dinlen tedirgin ruh. Ha, dedim, bu lafını anlamadığımdan. Pekala, dedi Rubinstein moruk sesle. Şimdi seni yalnız bırakıyoruz. Yapılacak işler var. Daha sonra geliriz. Sen elinden geldiğince oyala. Bir şey diyeyim, dedi Zidolin diye sürerek. Dostumuz F. Alexander'ın acı hatıraların canlandığını gördüm. Acaba gerçekten, yani sen miydin? Ne demek istediğimi anlıyorsun sanırım. Bu konu burada kapanacak. Cezamı çektim, dedi. Tanrı şahidimdir ki yaptıklarımın bedelini ödedim. Sadece kendimin değil, kankam olduklarını söyleyen piçlerin de cezalarını çektim. Hiddetlenince biraz hastalandım. Biraz uzanayım, dedim. Çok çok çok zor zamanlar geçirdim. Evet, dedi D.B.D. Silva, 30 dişini göstererek, dinlen. Böylece beni bırakıp gittiler kardeşlerim. İşleriyle ilgilenmeye gittiler. Yani sanırım politika filan gibi bok püsürle ben de tek tabanca yatağa uzandım. Etrafta çıt çıkmıyordu. Ayakkabılarımı çıkarıp kravatımı gevşeterek öylece yattım. Acayip şaşkın filandım ve artık nasıl bir hayat yaşayacağımı bilmiyordum. Kafamdan bir sürü görüntü filan geçiyordu. Okulda ve stajda tanıştığım lavuklar, başıma gelen bir sürü şey, sonra koca dünyada güvenecek tek bir kişi bile olmadığını düşündüm. Sonra uyuyakalmışım kardeşlerim. Uyandığımda duvardan müzik sesi geldiğini duyabiliyordum. Çok yüksekti. Beni uyandıran buydu. Cidden dehşet bildiğim ama yıllardır dinlemediğim bir senfoniydi. Danimarkalı Otto Schadling denen herifin 3 numaralı senfonisiydi. Çok gürültülü ve şiddet doluydu. Özellikle de şimdi çalan birinci kısım. 2 saniye falan ilgi ve keyifle dinledim ama sonra sancılarla hastalık başlayınca inledim. Eskiden müziğe bayılan ben, ah, ah, ah diyerek yataktan sürünerek çıktım ve duvara dam dam dam vurup ciyakladım. Kes, kes şunu, kapat! Ama müzik sesi daha da yükseldi sanki. Bu yüzden duvarı yumrukladım, parmak eklemlerim kıpkırmızı kan içinde kalıp da derim sıyrılana kadar ciyaklayıp durdum ama müzik kesilmedi. Sonra tüymem gerektiğini düşünerek o küçük yatak odasına 2 büklüm çıkıp çabucak dairenin ön kapısına gittim. Ama dışarıdan kilitlenmiş olduğundan çıkamadım. Bu arada müzik sesi yükselmeye devam ediyordu. Sanki kasıtlı bir işkenceymiş gibiydi ey kardeşlerim. Bu yüzden serçe parmaklarımı kulaklarımı iyice soktum ama trombonlarla timballeri hala çok yüksek duyabiliyordum. Bu yüzden yine kesin diye ciyakladım ve duvara dan dan dan vurdum ama hiçbir değişiklik olmadı. Ah ne yapsam dedim kendi kendime ühü ühü ühü yaparak. Ah Tanrım bana yardım et. Dairenin her tarafında hasta ve sancılı bir halde filan dolanıyordum. Müziği duymamaya çalışarak yüksek sesle inliyordum. Sonra oturma odasında masada duran kitap ve kağıt yığınlarının ve bok püsürün arasındaki bir şeyi dikizleyince ne yapmam gerektiğini çakozladım. Ve halk kütüphanesindeki moruklarla ardından aynasız kılındaki Dime ile Billy Boy gibi durmadan önce ne yapmak istediğimi hatırladım. Kendimi gebertmek istiyordum. Cavla çekmek istiyordum. Bu fesat ve zalim dünyadan sonsuza dek ikilemek istiyordum. Bir broşürün filan kapağında ölüm kelimesini dikizledim. Gerçi sadece hükümete ölüm diyordu. Sanki kaderin parmağı varmış gibi bir başka broşürün kapağında açık bir pencere vardı ve diyordu ki pencereyi açın da içeri temiz hava girsin, taze fikirler girsin, yeni bir hayat tarzı girsin. O zaman bana pencereden atlayıp kurtulman filan gerektiğini söylediğini çakozladım. Belki bir anlık acıdan sonra sonsuza, sonsuza, sonsuza kadar uyuyacaktım. Müzik hala bangır bangır çalıyordu. Nefesler ve davullar ve kemanlar duvarlardan geçiyordu. Demin yattığım odanın penceresi açıktı. Oraya gidip bakınca epey aşağıda otoların ve otobüslerin ve yürüyen insanların olduğunu dikizledim. Dünyaya ciyakladım. Elveda, elveda. Beni bitirdiniz. Tanrı sizi affetsin. Sonra denizliğe çıktım. Sol tarafımdan bangır bangır müzik geliyordu. Gözlerimi kapadım ve suratımda soğuk rüzgarı hissettim. Sonra da atladım. 15. ayrımın sonu, sayfa 148.